Evet, Muharrem Taş da beraberiz. Muharrem hoş geldin.
Hoş bulduk hocam, merhaba, nasılsınız?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Teşekkürler.
Seni bu aralar biraz böyle şey görüyorum, daha az enerjik, enerjim biraz azalmış gibi. Niye öyle?
Enerjimi başka işlere kanalize etmek durumunda kaldım. Son zamanlarda çok yoğun bir Ar-Ge çalışmamız var yapay zeka konusunda. Sosyal ağlara da pek fazla giremiyorum artık. Ama o taraftaki, yani o Ar-Ge tarafındaki çalışmalar açıkçası yorucu olduğu kadar da zevkli. Mesela bu Google'ın yapay zeka kütüphanesi var, TensorFlow diye çok büyük bir kütüphane. Orada ben kendimi çok yeterli hissetmiyordum. Oraya tamamen daldım yaklaşık 1,5-2 aydır. Hem bir versiyonu hem de iki versiyonunda bir sürü testler yapıyorum, bir sürü görüntü tanıma, görüntü algılama çalışmaları yapıyorum ve şu an kendimi orada daha rahat hissetmeye başladım. Gerçekten sosyal ağlar bu arada çok zaman yiyormuş. Ondan da emin oldum yani.
Yani ayrılın dedikleri kadar var diyorsun. Öyle mi?
Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Çok bir de gereksiz kavgalar falan olmaya başladı son zamanlarda. Yoğunlaşarak, yani o yoğunlaşması artarak devam ediyor anladığım kadarıyla. Çok fazla siyasi paylaşımlar oluyor. Çok fazla siyasi tartışmalar oluyor. Hiç gerek yok bunlara. Hocamız Aziz Sancar'ın dediği gibi gençleri çok işte siyasetle uğraşırken görüyorum. Bunlara hiç uğraşmayın, işinize odaklanın, baktığınızda işinize ayırın der. Kendisi çok haklıymış yani.
Peki kontrol ettin değil mi? Gerçekten söylemiş. Çünkü biliyorsun Aziz Sancar neredeyse Mevlana'ya yaklaştı yani hani sosyal medyada.
Evet, yok bir videosu da gördüm.
Ben görüyorum. Bunu. Mesela çok sevdiğim insanlar, çok da önemsediğim insanlar bana WhatsApp'tan şey yolluyor. Sosyal medyada Mevlana paylaşımı yolluyor mesela. Mevlana atar yapmış. Yani Mevlana atar yapamaz yani. Hani benim şimdiye kadar okuduğum Mevlana, tamam çok böyle hani şey değilim ama okuduğum Mevlana. İki Google'da araştırma yapıyorum. Bakıyorum ki söz başkasına ait ya da hiç kimseye ait değil. Adamın teki atar yapmış, altına da Mevlana yazmış yani. Hani böyle şeylerle evet. Çok karşılaşıyoruz.
Bir lafa şimdi bakıyorum, laf mı diye falan.
Evet. Mesela o çok sağlam atar. Yani hani Mevlana'nın yaşam şekline ve şeyine o kadar aykırı bir atar ki. Yani hani Mevlana gelip karşıma rahmetli söylese ben yine de emin olamam yani. Onun Mevlana olduğundan emin olamam bu sefer. O derece.
En son öyle bir yazı vardı. İşte bazıları benim adıma paylaşım yapıyormuş. Lütfen yapmayın. Altına Hazreti Mevlana.
Evet. Öyle şeylerle karşılaşıyorum. Şimdi aslında konumuz şey değil, yapay zeka değil, daha çok başka konuları konuşacağız ama yine de sana sormak istiyorum. Şimdi bu yapay zeka kütüphaneleri deyince Google'ın kütüphanesinden bahsediyorsun ama Google'ın kütüphanesinde bir sürü de kütüphane var bildiğim kadarıyla. Evet. Seninle konuştuğumuzda öğrendiğim Facebook'un kütüphanesi var. Benim tabii. Hani yapay zeka deyince Watson, IBM falan dediğim bir IBM kütüphanesi var. Ondan sonra başka kimler var? Var mı başka? Kütüphanesi
ya, tabii bir sürü yapay zeka kütüphanesi, deep learning kütüphanesi olabilir. Ama bunların hepsi açık olacak diye bir şey yok. Yani bunlar bizim bildiklerimiz. Mesela Google bunu açtı ama Facebook da PyTorch isimli kendi kütüphanesini açtı. Eskiden Cafe diye kütüphanesi vardı. Onu Cafe 2 olarak değiştirdi Facebook. Dediğim gibi IBM'in Watson kütüphanesi var ama Watson çok böyle açık değil. Daha çok IBM kendisi bunu lead ediyor. Onun API'leri var. Yani programcılar üzerine yazılım geliştirebilsinler diye API'leri var. Bir de IBM'in kendi Bluemix, eski adıyla Bluemix, çünkü yeni adıyla IBM Cloud platformunda kullanılma imkanı var. Yakında beklentimiz GPT-3 bir şekilde açılırsa eğer asıl bomba o zaman patlayacak ama şu aşamada sadece ilgili kişilere açılıyor. GPT-3 biliyorsunuz. Elon Musk'ın bir tane OpenAI diye bir oluşumu var. Şirket değil galiba. Non-profit olması lazım. Bir vakıf gibi. Onun geliştirdikleri çok büyük datasetler var. Orada yapılan çalışmaları veya onların API'lerini belki de kullandıkları kütüphaneleri de komple open source yapma ihtimalleri var. Ama şu aşamada henüz açık değil. Asıl büyük bomba orada patlayacak. Yani OpenAI'nin GPT-3'ü şu an beklenen en büyük açılım olabilir. Açılırsa şimdi, tabii bunlar
OpenAI şirketmiş, Inc. görünüyor ama dediğin gibi non-profit, yani profit şeyi yok.
Kar amacı gütmeyen diyorlar galiba.
Kar amacı gütmeyen, evet. Aslında doğrusu o. Biz de Türkiye'de sivil diyoruz. Gerçekten çok ilginç bir durum yani. Askerin karşıtı non-profit oluyor.
Öyle mi? Öyle mi geçiyormuş? İlginç.
STK dediğimiz şey sivil toplum kuruluşu. Öbür tarafta karşılığı non-profit organization, NPO.
Yani doğru.
Şimdi sanal siber gibi benim takıldığım noktalardan bir tanesi de bu. Yani evet, adam internete takılıyor, ondan sonra diyor ki sanal alem burası diyor. Kafa öyle çalışıyor. İşte bunlar hiç iyi şeyler değil, akıllar değil. Bu hani 12 Eylül bu aralar çok konuşuldu. Twitter üzerinde de çok konuşuldu ama işte bu sivil asker non-profit olunca sivil oluyor.
Evet, sivil toplum örgütü. İlginç. Bak hiç dikkat etmemiştim bana. Çok enteresan.
Ya ne oluyor biliyor musun sonra Muharrem? Yani şimdi mesela böyle bir isim koyuyor bir arkadaş, tamam mı? Yani geçen gün şeyde seyrediyorum, Netflix'te seyrediyorum. Prey, tamam mı? İngilizcesi Prey, Dua.
Dua.
Evet. Türkçesi hatırlamıyorum da mezarınıza tüküreceğim falan gibi bir şey. Yani hani av zamanı. Av zamanı Türkçesi. Yani Allah aşkına ya, yani hani adam ne kadar bir anlam kayması yaratabilir? Onun üzerine şey yazılır, yani tez yazılır. O kadar anlamsız anlam kayması var yani.
Evet, bu ama bu kavram tabii beyni o şekilde yerleşince bu sefer beyni şekillendirmeye başlıyor. Yani sadece insanlar kelimeler de insanları şekillendiriyormuş.
Evet, yani mesela sivil toplum kuruluşu dedi ya. Ondan sonra sen hep şöyle düşünüyorsun. Non-profitler sivil toplum kuruluşu olacak. Yani karşına bir tane askeri non-profit çıkarsa, tamam mı? Evet. Çıktığı anda 404 not found. Yani hani onun Türkçe'de karşılığı yok. Evet, yani hani karşılığı yok. O zaman kafa karışıyor. Yani o yüzden de bu tip şeyleri Türkçeleştirirken, mesela augmented reality, virtual reality bilmem ne filan, bunları Türkçeleştirirken çok dikkat etmek lazım. Yani arkasından neyle karşılaşıyor? Bazen görüyorum, diyor ki ya, diyor işte CEO'nun teki program yapıyor. Diyor ki ya virtual reality, ben artık virtual reality demiyorum. Çocuğum geçenlerde gördü onu. İşte şey dedi, güzelmiş dedi, atıyorum. Güzelmiş kalsın bundan sonra filan diyor. Yani hani bu böyle olacak bir şey mi? Bu gayet ciddi bir konu. Ben o yüzden yıllardır diyorum TDK, bu işin içine TDK girsin. Biz girmeyelim yani. Ben ne selfie'nin Türkçesini bulmakla yükümlüyüm, ne başka bir şey. Bulmakla yükümlü olan adamlar da bu işi beceremiyorlar. O da ayrı konu. Yani öyle bir problem var. Neyse.
Aydın Boysan hocamız çok güzel kelimeler üretiyordu.
Evet ya. Yani işte bak, bu şeyle ilgili. Yani ben mesela pazarlamada şeye inanmam. Pazarlayacağı malı çok iyi bilmek zorunda değil pazarlamacı. Pazarlamayı çok iyi bilmek zorunda. Ona inanırım. Fakat dil bilimi yapıyorsan ürünü de biliyor olman lazım. Yani o işi ne amaçla yapıldığını, nereden çıktığını biliyor olman lazım ki dili geliştirebilesin. Çünkü öbür tarafta öyle gelişiyor. Yani adam ona şey derken, non-profit organization, NPO derken kafasında bir şey var. Onun üzerine geliştiriyor. Sen kalkıyorsun Türkçe'de ona diyorsun ki sivil toplum kuruluşu. Bir dakika abi, yani hani nereden nereye geldin? Ne oldu? Non-profit, yani çünkü şey çok önemli. O işin ana noktasının ne olduğu çok önemli. O yüzden internet deyince abicim siber deyin buna. Çünkü bu sanal değil. Yani sanalda çünkü bir şey olur. Mesela sanalda adam ölür. Gerçekte ölür mü? Ölmek zorunda değil. Virtual reality'de adam ölür. Gerçekte ölmek zorunda değil. This is not Matrix yani. Ama şey tarafında öyle. Siber tarafına baktığın zaman öyle yani. Siber dünyada adam ölüyorsa burada da ölür. Yani hani siber dünyanın böyle bir şeyi var. Sınırları var. Neyse, bu çok uzun ve şey bir konu. Ama GPT meselesinde benim takıldığım bir nokta var. Onu sana sormak istiyorum. Şimdi bu tip yapay zeka kütüphanelerinin en önemli şeyleri, bildiğim kadarıyla, ellerinde ciddi verilerin olması lazım, değil mi? Bir büyük miktarlarda verilerin olması lazım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, yani GPT evet çok iddialı ve çok güzel bir proje ama IBM öbür tarafta Watson için weather.com'u aldı. Yani hani inanılmaz büyük datalar topluyor. YouTube'a daldı. Google kızdı, biliyorsun. Hatırlıyor musun bilmiyorum. YouTube'dan Watson şey seyrediyordu. Yemek videoları seyredip onların üzerinden şeyler yapıyordu. Şey kızdı. Google kızdı. Bunu yapma falan diye. Watson yıllardır, bir de bildiğim kadarıyla Amerika'nın en büyük sigorta şirketlerinden birini aldı IBM. Sırf Watson'a şey olsun diye, data olsun diye.
Doğru. Şimdi tıp tarafında da çok ilerlemeler yapıyor. Kanser araştırmaları için de Watson çok yararlı. Doğru.
Peki bu kadar verinin olduğu bir taraf varken GPT'nin nasıl şeye etki edeceğini düşünüyorsun? Yani oradaki şey ne, fark ne?
Hocam açıkçası GPT nasıl bu kadar dataya sahip oldu? Yani elinde Google yok mesela. Yani biz Google'dan böyle bir şey bekliyorduk. GPT acaba gidip hem Google'dan hem Watson'dan hem Facebook'tan bir şekilde data mı istedi, işlenmiş data mı istedi, onlara parasını verip, çünkü Elon Musk'ta para bol yani. Bir şekilde onlardan mı aldı? Yoksa kendi elinde bir takım datalar vardı. Bu dataları o kadar iyi işledi ki kendi datalarını da üretebildi. Bu çünkü çok enteresan bir durum. Mesela bir şirket düşünelim hocam. İnsan yüzü tanıma üzerine bir sistem yapıyor. Yani mesela kameradan o kişi gerçekten o kişi mi değil mi anlayıp bunu bir dijital imza olarak kaydetmesini beklediğimiz bir yazılım var diyelim ki. Bu şirkete çok sayıda yüz resmi lazım. İnsan yüzleri. Ama bu kadar çok insan yüzü almaya kalkarsa oraya işte KVKK giriyor, GDPR giriyor, bir sürü insan yüzlerinin alınmasına, dataların alınmasına engel, bir sürü kanun giriyor. Bu şirket ne yapıyor biliyor musunuz? Bu şirket kendi insan yüzlerini kendisi oluşturuyor.
Bir tarafı insan yüzü oluşturuyor, öbürü de öğreniyor değil mi? Ondan
öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Acayip. Çünkü artık yapay zeka insan yüzü de oluşturabiliyor ya. Şimdi GPT acaba çok kısıtlı bir veriden çok büyük veri kendisi oluşturup sonra o oluşturduğu veriyi mi tekrar içeriye input datası olarak gömdü? Çünkü artık yapay zeka biraz da o durumda. Çünkü GPT-3'e diyorsunuz ki bana işte kırmızı sandalye yap. Gidiyor bir tane kırmızı sandalye resmi yapıyor. Şimdi bunun üzerine bir insan otursun falan diyor. İnsan oturuyor. İşte ondan sonra bunlardan bir sürü yap diyorsun. Çeşit çeşit bir sürü yap diyorsun. Hepsi kullandın mı? Diyor bunlar çatır çatır. Henüz kullanma fırsatı oldu. Müracaat ettim ama açılmadı. Müracaat edebiliyor herkes bu arada. Ama bir şey göstermesi lazım. Bir proje göstermesi gerekiyor. Ben de bilir bir akıllı asistan benim yapmaya çalıştım. Bilir akıllı asistanı gösterdim. Onunla ilgili videoları falan paylaştım. Geleceğini pek zannetmiyorum. Ama gelirse de haber veririm mutlaka.
Tamam. Merak ediyorum oradaki şeylerini, tecrübelerini. Şimdi yapay zeka dedik, yapay zekada yüz tanıma dedik. Yüz tanımadaki en büyük problemlerden birisi gözlük takmak, takmamak meselesi. Ciddi problemlerden birisi. Buradan da gözlüğe geleceğim. Evet. Gözlük meselesine. Ya ben senden Google Glass'ı almıştım bir dönem. Ben Google Glass'ı çok beğeniyordum. Yani onu niye o projeyi iptal etti? Hatta şöyle dedim ya, birisi bana bir tane Google Glass hediye etsin. Ben Google Glass'ı kullanmak istiyorum. Hayat devamında da kullanmak istiyorum falan dedim. Ama bir türlü bir Google Glass'a denk gelemedik. Anlamadığım şey şu. Ya Google Glass'lar bir yerlerde duruyor ya da hepsi bozuldu. Yani biraz sanki öyle bir durumda var sanki. Senin Google Glass'la ilgili şeyin neydi? Tecrüben neydi? Aha, bana bir Google Glass hediye edecek Mara.
Hocam ben Google Glass olsa dükkan senin. Bakın bendeki Google Glass ne halde?
Demek ki doğru tahmin etmişim. Herkes de bozuldu bu Google Glass'la.
Yani bendeki şöyle çok enteresan bir şekilde Wi-Fi ve Bluetooth gitti. Wi-Fi ve Bluetooth yapmaya çalışırken sıfırdan şey yüklemeye çalıştım. İşletim sistemi yüklemeye çalıştım. Birkaç kere daha önce yapmıştım yani. Buna işte ROM basmak, firmware basmak adını veriyoruz. İşletim sistemi yeniden yükleme çalışması yaptım. Onları da yaptım. Buna rağmen gitti komple. Bir şekilde açılıyor. Hatta bakın şu an lambası da yanıyor. Bir şekilde açılıyor ama ayağa kalkmıyor. Ben de sonra dedim ki bunu ben açayım içerisinde. Bari ne var ne yok onlara bakayım. Ve Google Glass'ı bir şekilde tamamen bozmayı başardım yani. çocukken de böyle bir şeyleri tabir etmeye çalışırken bozardım. Google Glass'ı da bozarak bozabileceğim en teknolojik aleti bozmuş oldum böylece.
Maliyet yüksek değil mi?
Evet evet, $1,500 o zaman, hiç unutmuyorum yani, evlat acısı gibi yüreğimdedir hala. $1,500 satıyordu Google'ı.
Peki şimdi ne bekliyorsun?
Hemen yani? Ona cevap vereyim hocam. Yani Google Glass, şimdi Google niçin bunu çıkarttı çok belli olmadı. Yani bu Developer Edition vardı, sonra işte Consumer Edition çıktı, çıkacak. Tam anlaşılamadı. Bir de çok böyle çıt kırıldım. Yani gözden acaba bu gözüme girer mi? Mesela şu cam kısmı. hep o gösterdiğim. Ben bunu ilk taktığımda itibaren sürekli olarak acaba bu cam benim gözüme ne zaman girecek korkusuyla yaşıyorum. Çünkü o kadar sivri ki böyle hep o korkuyla takıyordum. Bir de normal gözlüğe benzemiyor. Şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Kardeş geçmiş olsun ya, sağ gözünde bir problem var herhalde. Bak doktor mu verdi onu? Hani şey, implant zannettiler anladığım kadarıyla. Yani kulak implantı gibi böyle bir göz implantı. Görme engellileri daha iyi gösteren böyle bir implant gibi falan.
Ben Boğaziçi Mezunlar Derneği'nde bu konuyla ilgili bir eğitim verdim. Eğitim sırasında da bir tane gözlüğü hep bütün arkadaşlara denettim. Fakat herkes taktıktan sonra tabii o zaman tam böyle hype olduğu dönemler, herkesin çok merak ettiği falan. Taktığı zaman herkesin fotoğrafı var. Fotoğraflarda herkes acayip acayip yerlere bakıyor. Böyle
evet, böyle gözler görüp görüp. Odaklanmak için falan.
Ya biraz belki evet, şey yapıldı. Yani hani ne diyeyim, çok nerd gösteriyor hissi verildi. Ama bana sorarsan o bir süre sonra alıştırabilecek bir konuydu. Yani insanların daha dikkat, düzgün bakmalarını sağlayacak. Mesela konuşma sırasında adam Google Glass takmış. Onunla konuşma yapıyor hava atmak için. Ama adamın gözler böyle tam aptal görünüyor. Resmini çekmişler, altına yazmışlar. Hani Google Glass'la şey yapıyorsun da arkadaşım görüntün çok şey görünmüyor. İnsan söylediğine inanmak istemiyor falan gibi bir noktaya gelmişti.
Evet, onun şimdi nedeni şu aslında ekranda gösterilirse şurada tam şu ortada bir tane şey var hocam, görüyorsun. Bir çatlak gibi bir şey var bu camın içerisinde. Ve bu cam, dikkat ederseniz, normal cam değil, bu üç boyutlu bir şey. Aslında içeride bir sinema perdesini yansıtır gibi görüntüyü yansıtıyor. Neden tekrar yıllar sonra 2013'te ilk release oldu bu, duyuruldu evet. Yani. 2013'ten bu zaman neden biz tekrar Google Glass'a geri döndük diye merak edebilir izleyicilerimiz.
Daha da geri de dönmedik. Bence Google Glass'a, bahsedeceğimiz ürünler Google Glass'a daha yaklaşmış değil bence. Ama iki tane farklı ürün var. Bir tanesi Ray-Ban'ın şeyle birlikte, Facebook'la birlikte geliştirdiği ve galiba geçen hafta mıydı? Geçen hafta içinde herhalde release edilen bir şey var, ürün var. Bir de Xiaomi bir tane akıllı gözlük çıkarmış. Bir ikisini de senden dinleyelim istersen.
Öncesinde hocam bu Google Glass'tan da önce aslında Epson Mavario diye bir gözlük vardı. Bilmem işte denk geldi mi size.
Gördüm. Sonradan öğrendim ama.
Çift camlar vardı. Evet. Yine çift, bu sefer bu aynı bu kristalize büyük camlarda iki tane vardı ve iki göze birden augmented reality duygusu yaşatabiliyordu. Ve o Epson Mavario belki hala satılıyor da olabilir. Çünkü bazı projelerde kullanılıyor diye biliyorum. Ayrıca Google Glass'ı da...
Lafını kestim ama bildiğim kadarını söyleyeyim sana. Çünkü onu bana da söylediler ve hatta bazı fabrikalarda hala kullanılıyormuş. Fakat Epson yeni modeller çıkarmış ama tamamen endüstriyel amaçlı çıkarmış. Yani evet, dikeyde çalışan şeyler, böyle hani Google Glass gibi evden takar çıkarım, canım ne isterse yaparım filan tadında değil açıkçası.
Evet. Epson gibi aynen o taktiği Google da uyguladı aslında. Google şu anda Enterprise olarak Google Glass'ı satıyor. Yani bir şirket mesela Google Glass'ı alıp kullanabilir. En son Aselsan ürettiği bir askeri bir kıyafet var. Onda Google Glass'ı gördüm ben daha yeni. Bir savunma fuarında sergileniyordu. Şimdi tam adını hatırlamıyorum. Komple bir kıyafet var. Bu kıyafetin üzerinde gözlük olarak da Google Glass benzeri bir gözlük var. Muhtemelen Google Glass Enterprise yapmış olabilirler. Ayrıca yine Google Glass'tan bahsederken belki hani çok az da olsa, çünkü aynı segmentte değiller. Belki HoloLens'ten de bahsetmek lazım. Microsoft'un da bir HoloLens girişimi oldu. HoloLens de devasa bir başlık şeklinde. Onun da consumer, yani son kullanıcı diyelim consumer'a. Son kullanıcıya gitmedi de Amerikan ordusuna bunlar çok fazla sayıda sipariş edilmiş. Milyar dolarlık bir ihaleden bahsediliyordu. Yani Amerika bu HoloLens'leri bir şekilde Amerikan ordusuyla anlaşarak ya sattı ya kiraladı bir yöntemle. Amerikan ordusu HoloLens'i kullanacak. Nedeni de şu, operasyonel bazı şeyleri augmented yapmak istiyor. Yani artırılmış gerçeklikle operasyon bilgilerini, operasyon eğitimlerini almak istiyor askeri. Bizim ordumuzda da var bu çaba.
Ve dolayısıyla Hollywood da, ordumuza gelecek değil mi? Hollywood ordumuza gelecek tam karşılığı. Çünkü o filmlerde gördüğümüz şey. Evet. Adam cephede bir koşturur, bir yandan asker çıkar, çat görür askeri, ateş edebilir falan filan gibi şeyleri yapabilecek.
Tabii bunun talimi olamayacak. Çok riskli bunların talimi. Ve insan kaybetme riski var. Hani hep şey denir işte, sahte mermi kullansınlar ne olacak, plastik mermi kullansınlar. Hiç öyle değil. Öyle bakmamak lazım. Çok riskli eğitimler bunlar. O yüzden de sanallaştırma demeyelim. Burada ikiz kelimeyi sanallaştırma asla orada kullanmamak lazım. Sanal ortamlar ve arttırılmış gerçeklik ortamları bu eğitimlerin daha düşük maliyetli ve daha az riskli yapılması için çok önemli, gerekiyor. Yapıyorlar da gerçekten. Ve dolayısıyla da ama şimdi burada asıl mesele Microsoft, Google gibi, Apple gibi şirketler bunu B2B mi, yani kurumdan kuruma olarak mı düşünüyorlar? Google bir tane kuruma satacak. İşte burada Microsoft var, burada da Amerikan ordusu var. İki kurum arasında yapılan
endüstriyel yani yok. Aslında değil mi?
Endüstriyel, evet, endüstriyel yanımlar. Tabii. Yoksa bütün herkese açılıp bu herkesin kullanacağı bir ürün olur mu? İşte neden ürün peşinde koşuyorlar aslında şirketler? Diyelim ki Google bir gözlük çıkardı. Bu çıkardığı gözlük Amerikan ordusuna satarsa bunu 100 milyar dolar alacak. Vatandaşa satarsa yine 100 milyar dolar olacak. Şimdi hangisi daha mantıklı? Vatandaşa satarsa vatandaştan buna şikayet gelecek. Twitter'da küfürleyecekler. Belki de beddua edecekler. Neyse. Yani ne biçim gözlük bu diyecekler. Ama orduya satsa orduda değişmesi için hemen bir gözlüğü atıp diğer gözlüğü takacak yerine. Yani yedekli, redundant çalışacaklar. Bir şekilde anlaşacaklar aralarında generallerle, işte savunma bakanlarıyla falan ve hiç risk yok. Peki neden vatandaşa satmak istiyorlar? Aslında biraz hani Facebook'un gözlüğüne, Xiaomi'nin gözlüğüne, işte Huawei'nin gözlüğüne bakarken biraz da onları düşünmek lazım. Ki bizim de zaten derdimiz o. Biraz istersen kısaca bahsedeyim bu araştırdığım kadarıyla. Facebook'un çıkarmış olduğu bu Ray-Ban gözlük ekran yok içerisinde, bir kere en başta onu söylemek lazım. $300 gibi bir fiyata 9 Eylül'de satışa sunulmuş. ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya, Avustralya. Yani 6 ülke yaptı galiba. İrlanda ile İngiltere ayrı ülke sayar mıyız, saymaz mıyız? Parası biraz maliyette. Neyse 6 ülkede satılıyor.
İrlandalılar ayrı ülke sayıyorlar.
Evet. Aynen. 2x5 megapiksel iki tane kamera var. Şuralarda iki tane kamerası varmış. 5 megapiksel. Megapikselin
5 megapiksel az değil mi ya? Yani ütü gibi, ütü kıvamında şu anda.
Evet, çok enteresan. Megapiksel, yani fotoğrafçılık geçmiş olanlar megapiksel konusunda çok hassaslılar. Yani biz isteriz ki hep böyle sensör büyük olsun. Megapiksel de sensör büyük olsun. Çünkü diyelim ki 1 metre, 1 santim ve 1 santim boyutunda bir tane sensör düşünelim. Onu 40 megapiksele bölersek her bir sensör daha küçük olur. 5 megapiksele bölersek her bir sensör daha büyük olur ya. Sensör büyük oldukça daha çok ışığı yakalar ve daha net görüntüler ortaya çıkartır. O yüzden megapikselin yüksek olması aslında fotoğraf kalitesini düşürüyor diye bir inanış vardır bu fotoğrafçılar aleminde. Biz sensör büyüklüğü olunca daha fazla ışık tutar. Gece çekimleri daha başarılı olur. Yani ISO performansı dediğimiz, yani daha az noise olur, görüntü olur fotoğraf, gürültü olur fotoğrafta. Fotoğraf daha net olur. Yani 5 megapiksel gayet uygundur. Hatta onun hep verilen bir örneği vardır. Bir apartmanı, ne bileyim 10 katlı bir apartmana bir fotoğraf basacaksınız. İşte o basacağınız fotoğraf için 5 megapiksel fotoğraf yeterlidir diye söylenir. Evet, enteresan böyle
fotoğraf. Öyle oluyorsa telefondan niye 30 megapiksel, 40 megapiksel uçtular gidiyorlar?
İşte yavaş yavaş onu da toparlıyorlar aslında. Yavaş yavaş o mantığı da oturtabilseler aslında düşürecekler o megapiksel konusunu. Çünkü
sen ne beni kadar takip ediyorsun, sensör... söylemişimdir değil mi ben bunu? Yani ben megapiksel yarışı gerçekten hani evet, kim hocam daha uzağa yarışıyla aynı yarış, yani bana sorarsan. Tam şey...
çok yanlış ve gereksiz. Hayır, yani şunu yapabilseler, çok daha küçük sensör olsun, sensörler çok daha küçük olsun ama aynı zamanda da çok ışık kalitesi çok yüksek olsun. Ama o ışığın dalga boyuyla da biraz alakalı. Yani o nanometre düzeyindeki ışığın dalga boyuyla da alakalı. Yani o kadar küçük sensör yapıp o kadar kaliteli görüntü almanıza fizik kuralları izin vermiyor. Çünkü dalga boylarıyla da alakalı bir durum. Yani o dalga boyuna öyle bir denk gelmesi lazım ki tam o ışığın sensörün boyutuyla eş değerli olması lazım. İşte böyle 5 megapiksel aslında iyidir ama muhtemelen itiraz olacaktır. Kaç gigabayt bilgisi verilmemeli ama 30 video ve 500 fotoğraf demişler. Bu ne kadar olduğu belli değil çünkü bu da bir kısıtlı bir alan içerisine bir şeyler sığdırmak bir problemliydi ama çok enteresan. Mesela yine Google Glass'tan örnek vermek gerekirse Google Glass'ın bataryası şu. Şu kısım aslında bir tane lityum polimer batarya var bunun içerisinde. Bakıyorum başka bir batarya örneği görebilir miyim diye. Bunun içerisindeki lityum polimer batarya hiç gerek duymamış Ray-Ban. Bu şekilde sadece şu kısmına, gözlüğün şu kısmına bunu yerleştirmeyi başarmışlar pili. Pil şarj etmek için Google Glass'ta şurada alttan
USB bağlıyordu.
Bilmiyorum. USB Type-C veya işte USB Micro, o zaman Type-C yoktu
Micro Google Glass çıktığında.
Micro vardı ama yeni versiyonlarını hiç görmedim ben Google Glass'ın, yani Enterprise olanlarını. Belki onlar da Type-C'dir. Buradan bir şekilde şarj ediyorduk. Ray-Ban'ın gözlüğünde kutusuna koymak yeterli. Yani kutusuna koyunca kutu hemen onu şarj etmeye başlıyor. Çünkü Google Glass yapıldığı zaman aslında biraz da Google Glass sayesinde bu teknoloji nasıl gelişmiş ona da bakabiliyoruz. Kablosuz şarj imkanları pek o kadar yoktu. Şimdi Kick, Qi adı verilen, Qi mi öyle bir teknoloji var. Kablosuz, rahmetli Nikola Tesla'nın hayal ettiği o uzaktan elektrik gönderme, uzaktan bir şeyleri şarj etme hikayesi yakın mesafede de olsa tamamen artık net bir şekilde gerçekleşti ki bunu biliyoruz zaten. Apple Watch'lar, Apple telefonlar, Samsung telefonlar falan hepsi
ama dikkatini
çekerim. Kabloya ihtiyaç duymadan şarj oluyorlar.
Kablosuz şarj işinin bence en önemli noktası ne biliyor musun? Kablosuz şarj vardı da asıl önemli problemlerden birisi kablosuz şarj etmek için az şey göndermen lazım. İndüksiyon akımı az akım göndermek gerekiyor. Az akım gönderdiğiniz zaman az şarj oluyor. Dolayısıyla aslında önemli olan alan yerde, şarj olan yerde elektrik kullanımının azalması lazım ki yani mesela Bluetooth'ta şu anda artık şeyler var biliyorsun, gördün mü bilmiyorum, kapı zilleri var. Üzerine basıyorsun, bastığında aldığı enerjiden, orada küçücük enerjiden Bluetooth'u çalıştırıyor, şey yapıyor sen söyle. Hatta geçenlerde duydum, eğer doğruysa 5G'nin dalga boyunun titreşiminden adam Bluetooth çalıştırabilecek şey yapmış, ürün yapmış. Dolayısıyla hani ihtiyaç azaldı, elektrik ihtiyacı azaldı bence.
Evet doğru, o bantlar, o frekanslar birbirine yaklaştıkça zaten aynı zamanda enerji aktarımı da mümkün olabiliyor. Rahmetli yine Nikola Tesla'nın dediği gibi titreşim üzerinde düşünmek lazım. Elektrik ve titreşim üzerinde düşünmek lazım. Yani aslında bu enerji harvesting ile yani enerji çiftçiliği, enerji kaçak enerji bir şekilde yakalayıp enerji harvesting ile bu kaçak enerji arasında bir şekilde yakalayabilen cihazlar yaptıkça biz aslında verimlilik de çok artacak. Verimlilik arttıkça da daha az belki çevreye zarar vereceğiz. Daha az karbon ayak izimizi salacağız.
Ama orada tabii en önemli dikkat edilmesi gereken nokta, eğer bilenler varsa, yani yenilebilir enerji ve bu fosil yakıtlar meselesinde doğru yöntem enerjiyi iyi başka yerden üretmekten ziyade bana sorarsan daha çok tasarruf eden ürünler çıkarmaktan yana gidiyor. Yani hep örneğini veriyorum. Sen de muhtemelen hatırlarsın. İşte sene 90'lar mıydı? 80'ler, 90'larda, 1990'lardan bahsediyorum. Bu halojen lambalar vardı. 500 watt enerji harcıyordu. Yani salonda adam 500 wattlık enerji harcıyordu. Şimdi bakıyorum benim 7 odalı evin bütün ışıklarını açsam 500 watt etmez yani. Öyle bir şey yok. Yani 3 watt 5 wattla çalışıyor değil mi şu anki şeyler? LED'ler. Dolayısıyla enerji tüketimi azaldı aslında baktığın zaman bazı noktalarda. Tabii çok fazla ürün çıktı falan filan. O ayrı konu.
Kesinlikle.
Peki.
Bir de şöyle bir örnek vereyim hocam. Hani konu tam kapan değişmeden. Sunuculardan çıkan ısıyı evlere gönderip evlerdeki ısıtmada kullanma yönünde çalışmalar var. Bilmiyorum ne noktada şu anda.
Ya ben şu anda neye takığım biliyor musun? Şimdi ben Mersin'de yaşıyorum biliyorsun. Mersin'de iki tane şey var. Bir, güneş bitmiyor. Yani hani güneş enerjisini mutlaka enerji olarak kullanmak lazım ama maliyetleri hala çok yüksek. Yani panel bazında baktığın zaman benim evin, geçenlerde seninle de konuşmuştuk. Klimalar işte 6-7 tane klima bilmem ne falan baktığın zaman panel bazında baktığın zaman benim nereden baksan 200 bin liraya yakın bir maliyetim çıkıyor ki öyle acayip bir şey. İki, tabii pillerle falan da birlikte toplamda. İkincisi mesela şimdi şeyi fark ettim. Klimalar içeride nem topluyor. Nem toplayınca da onu su olarak atıyor. Yani damla damla ama o da su yani. Doğru. Ve onu ben şimdi gelecek yıl, yani ilk projelerimden birisi o, ondan damlalama şey yapacağım bahçeme. Damlalıkla sulama. Yapacağım.
Bahçe sulaması.
Evet. Aynen öyle. Nasıl olsa klimayı evet. kullanıyoruz. Oluşuyor bir su, o suyu da değerlendirmek lazım. Onu da nasıl fark ettim? Dışarıda birinci katta olan bir tane klimamı çimenlerin üzerine gelmiş. Çimenlerin o tarafı yemyeşil, diğerleri o kadar yeşil değil. Bakıyorsun ki oradan damlayan, damlayan şey bile inanılmaz etki yaratıyor. Dolayısıyla evet, artık böyle şeyleri fark etmeye başlayıp işte ne bileyim yağmur suyunu sulama suyu olarak kullanan sistemler yapmaya başladılar insanlar. Böyle şeyleri de değerlendirmekte yarar var. Konumuza dönmemiz lazım.
Evet, evet tamam doğru.
Şimdiden programı bitirdik aslında.
Tamam evet. Essilor Luxottica diye bir şirket ve Facebook Reality Labs diye bir şirketin ortak çalışması sonucuna çıkmış bu. Facebook Reality Labs muhtemelen Facebook'un Oculus şirketini aldıktan sonra kurulmuş bir şirket gibi görünüyor. Hmm. Biraz baktım ona. Şimdi Facebook biliyorsunuz Oculus aldı. Oculus çok iyi sanal gerçeklik gözlükleri
Oculus
yapan.
Oculus Rift değil mi?
Evet. Yani şirketler de Oculus ama işte Rift gibi başka bir takım ürünleri daha var.
Ürünleri vardı.
Ve bu Ray-Ban'ın gözlüğü, yani Essilor Luxottica zaten Ray-Ban'ın asıl şirketi, Essilor Luxottica galiba. Facebook Reality Labs dikkatimi çekti daha. Biz tabii işin teknoloji tarafında olduğumuz için. Onların da çok enteresan ürünleri var. Mesela Facebook Portal diye bir şey var. Ben ilk defa o siteye girince fark ettim bunu. Facebook Portal diye bir akıllı ev asistanı yapmış aslında Facebook. Ve böyle bir tablete benziyor. Evde işte tutup onunla konuşabiliyoruz falan, iletişim kurabiliyoruz. İşte 3 farklı model, 4 renk, 6 lens tipinde olduğunu söylüyorlar. Bunlar da çok enteresan. Bu açıklamanın hiçbir teknik değil ama yani gözlük almak istiyorum. Ben gözlükle ilgileniyorum. Ben işin teknoloji tarafında değilim. Diyen bir insan için mesela bu seçenekleri söylemeleri güzel olmuş.
YouTube şey nasıl,
videolarına baktım.
Muharrem, beni çok ilgilendiren konu şu. Gözlüğün, çünkü Google Glass'ta vardı hatırlıyorsan, şu şey meselesi, conduct, bone conduct. Yok, bone
yok,
conduct.
Yok, bunda normal hoparlör.
Oo, o kötü.
Evet, yani bone conductor'ı da göstermiyorum. Elimizde Google Glass'ın cenazesini bulmuşken. Şu işte, bu aslında bir nevi hoparlör bu. Bu titreşerek böyle kemiğin içerisine titreşim göndererek bone, yani zaten kemik demek hani bilmeyenler için. Kemiği titreştirerek iç kulakta bir ses oluşturuyor. Ve bunu çatışmalarda mesela askerlerde de çok ilk, zaten ordudan çıkma bir teknoloji bu. Askerler çatışmalarda sesi duymayabilirler diye kemik içerisine sesi gönderme yöntemini buluş yapmış bir akademisyen muhtemelen. Ve oradan Google Glass'a gelmişti.
Çok da bir şey söyleyeyim mi? Deneyimsel anlamda süper, süper.
Çok iyi.
Fark etmiyorsun
ve insanlar
yani.
Sanki aslında 4 tane kulağı varmış gibi oluyor bu durumda. Neden?
Tabii.
Çünkü 2 tane buraya kemikten kulaklık, bir de normal kulaklık takarsa adam, normal kulaklığına da engel değil. Ama işte Ray-Ban bunu tercih etmemiş. Muhtemelen pahalı bir ürün olduğu için iki tane şey koymuşlar. Böyle dışarıya ses veren hoparlör şeklinde görünüyor. Yani YouTube'da inceleyen arkadaşım daha iyi görebilirler onu.
Peki şey, Ray-Ban tarafı daha var mı konuşacağımız?
Ray-Ban'la alakalı yok. Şimdi Ray-Ban özellikle ben hani Xiaomi'nin, Huawei'nin, yani teknoloji şirketlerinin değil de daha çok gözlük yapanların, mesela saatte de mesela Casio saat çıkarsaydı, akıllı saat çıkarsaydı çok daha etkili olabilirdi. Çünkü yılların birikimi var adamlarda. Mesela Ray-Ban'a Google gitse de Google Glass diye bir şey.
Akıllı saati kime önermiştim biliyor musun? Ya senin de bugün çok sözünü kestim ama kusura bakma.
Yok, estağfurullah.
Swatch'a. Swatch mesela, akıllı saati evet. Alıp yürürdü yani. İnatla yapmadılar ya. Çok acayip.
Yani.
Peki, Ray-Ban o yüzden önemli diyorsun. Bence biraz Snapchat'in şeyine benzemiyor mu? Gözlük çıkarmayı planladığı gözlüğe benzemiyor mu?
Evet, evet. Tam o noktaya geliyorum hocam şimdi. Aslında bu gözlük bir aksiyon kamerasının alternatifi.
Hmm.
Aksiyon kameralarını hani biliyoruz kafaya takıyorlar bu şeyler.
Evet.
GoPro gibi bir takım şeyler var. Veya Sony'nin bir takım ürünleri var. Motosikletle gidenler, işte bisiklet sürenler, cross yapanlar falan bunu takıyorlar ve etrafta geniş açılı bir görüntüyü bunu kaydediyorlar. işte kaykaycılar falan filan. Bunlara alternatif çıkmış gibi görünüyor. Ve ekran yok mesela. Xiaomi'nin çıkardığı ürünü çok fazla hani incelemedim. Daha yeni haberler oldu daha doğrusu sayende. O da zaten galiba dün veya önceki gün düşmüş ortama. Onda ekran var yalnız. Xiaomi çok enteresan, mükemmel ürünler çıkartıyor gerçekten. Benim de önümde de Xiaomi hem evimde hem arkadaşlarıma önerdiğim ürünleri var. Tasarımları muhteşem. Xiaomi'nin aslında bir eski bir yazılım şirketiydi bu arada. Hani bir ufak bir bilgi olarak benim. Android alıp süslüyorlardı. Android'in böyle ikonlarını falan güzelleştiriyorlardı. Kendilerine ait bir tane MIUI diye bir ara birimleri vardı. Biz Android'le uğraşan, böyle biraz derinlemesine uğraşan, Android'le uğraşan kişiler olarak biz hemen şeyi kaldırıyorduk. Normal Android'le gelen işletim sistemini getirip MIUI yüklüyorduk. Yani Xiaomi'nin Android'ini yüklüyorduk. Hmm. O zamandan beri belliydi yani Xiaomi'nin bir şeyler yapacağı, MIUI diye geçiyordu o zamanlar. Xiaomi'nin bir şeyler yapacağı belliydi ama bu seviyeye geleceğini hiç kimse beklemiyordu açıkçası. Aradan ama geçen şu anda 10 yıl içerisinde.
Düdüklü tencerede dahil her şeyi yapıyorlar gördüğüm kadarıyla yani. Yapmadıkları
gerçekten
şey
hani veya yaptıkları ürünler de çok iyi. Yani mesela bir tartısı var evde kullandığımız, tartısını kullanıyorum mesela. Çok çok iyi yani, uzaydan gelmiş gibi görünüyor yani. Yani Apple'a gerçekten bu anlamda yani güzel görünüm, evet, ve hoş yazılımlar alanında rakip olabilecek bir şirket varsa ben onu Xiaomi olarak görmeye başladım son zamanlarda haddim olmayarak.
Estağfurullah, doğru söylüyorsun, ben de çok katılıyorum. Yani Apple'la...
Türkiye'de yatırım yapıyor, evet.
Apple'la tasarım açısından yarışabilecek az şirketten birisi gördüğüm kadarıyla. Hele ki şu aralar John Ive da gitti. Apple tarafı gerçekten tasarım anlamında yetim kaldı. Ama yine de tabii Apple'ın şeyleri, ürünlerindeki tasarımlar genelde hiç fena değiller. İdare ediyorlar yani. O yüzden problem yok. Ama Xiaomi'de gerçekten güzel tasarımlar yapıyor. Çinlilerin arasında benim iki tane beğendiğim şirket var. Bir tanesi Xiaomi, bir tanesi de Lenovo. Yani ikisi gerçekten iyi gidiyorlar. Ve hani Çinli gibi değil de daha çok Amerikan şirketi gibi yani düzenin, kapitalist düzenin içinde ben hiçbir skandalına falan denk gelmedim şu an benim bildiğim kadarıyla. O noktalarda çok başarılılar. Lenovo da aynı şekilde.
Evet, çok yakın çalışıyorlar Amerikalı ve Avrupalı ortaklarıyla. Türkiye'de çok yatırım yapıyor bu arada Xiaomi. Muhtemelen bu gözlükler Türkiye'ye hemen gelecektir diye düşünüyorum. Hiç beklemeden Türkiye'ye göndereceklerdir.
Fiyatı ne kadar yani?
Xiaomi'ninkini bilmiyorum. Ray-Ban'inki 300 dolar.
Tamam, bir şey diyordun. Sen onu söylerken ben de bakayım bir yandan.
İşte Xiaomi Türkiye'ye bunu getirirse deneme fırsatı bulabiliriz. Ya da işte Türkiye'deki influencer mı diyorlar onlara? Ne diyorlar? Influencerlara işte fenomen, eskiden fenomen diyorduk. Şimdi influencer oldu galiba. O kişilere gönderirler. Ray-Ban'da hiçbir hareket yok bu arada. Bir tane video atmışlar. Video 4-5 gün önce YouTube'da Mark Zuckerberg konuşuyor. Yanında da Luxury Film'in yöneticisi var. İkisi konuşuyorlar. Gözlükler ellerinde, çekiyorlar. Şimdi satışa başlıyorlar. İzlenme sayısı 200 bin. Şoktayım yani. Hiç kimse umursamamış. Hiç kimse hiçbir şekilde ilgi göstermiyor. Yorumlara kapalı. Altında yorumlar kapalı. Yorumlar nasıl kapalı olur? Şimdi gelelim mi bu privacy meselesine?
Gelelim de ben sana iki tane şey söyleyeyim orada. Bir tanesi Mark Zuckerberg pandemi süreci içinde Spotify nereden çıktı? Shopify'in CEO'suyla birlikte basın toplantısı yaptı. Onda da böyle izleme oranları 20 bin filandı. Çünkü Shopify'la birlikte WhatsApp ve Instagram'ı da birleştirerek bir elektronik e-ticaret ekosistemi oluşturacaklarını ve bunun da KOBİ'lere çok büyük yararını olacağını söyledi. Ancak söylediğinden bu yana bir tane şey çıkmış değiller ortaya. Dolayısıyla hani Mark Zuckerberg'in bu konulardaki şeylere biraz bana sorarsan yakın bir zamanda Microsoft'un ürün iddialarına dönmeye başladı. Yani boş, arkası çok dolu görünmüyor. Bir anda yapıyor, bir havalarla şey yapıyorlar, çıkıyorlar ama bana sorarsan bir parça Microsoft havası oluşmaya başladı. Gerçi Facebook'un içinde de Microsoft'un şeyi var değil mi? Evet. Hisseleri vardı.
%17 olması lazım.
Microsoft kanamaya başlamış yani.
%17 olması. Yani ben %17 diye biliyorum. Microsoft gerçekten tam Facebook'tan böyle düşüşe geçerken büyük bir yatırım yaparak büyük bir kısmını almıştı. Evet.
şey açısından iyi oldu. Yani işin şey tarafına baktığın zaman privacy, işte savcılık ilişkileri, devlet ilişkileri falan konusunda Facebook gerçekten Microsoft sayesinde çağ atladı. Yani hani diğer ülkelerle, Amerika dışındaki ülkelerle ilişkiler konusunda da çağ atladı. Gerçi Amerika'da çok sıkıştırıyorlar, ayrı konu. Şimdi ikinci önemli konu da bence gözlük meselesinde şöyle bir sorun var. Cenk Tarhan'ı tanırsın sen. Tanır mısın?
Abimizdir, evet.
Yani Cenk'i çok severim ben. Cenk ilk böyle 3D gözlükler şeyler, televizyonlar çıkmaya başladığı zaman hepimize işte devamlı 3D televizyonlar geliyor, deniyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan filan. Ben çok seviyorum. Yani ben açıkçası gözlük nasıl olursa olsun, ki hatta hala ben eski gözlüklü, o şeyler var ya, pilli olanları, o pilli olanlarından olan bir televizyonum var evde ve ben hani 3 boyut bir süredir kullanmıyorum ama kullanacak olsam o gözlükten ben rahatsız değilim. Cenk Tarhan o zamanlar şey demişti, yani arada konuşuyorduk. Dedi ki ya, dedi, bu 3D gözlüklerin şöyle bir kötülüğü var, dedi. Bir, pizza geliyor, dedi. Adamın karşısına gözlükle çıkıyorsun, garip bir gözlük falan filan, dedi. İkincisi, dedi, yani şey yapıyor, dedi. Başımı ağrıtıyor, devamlı yüzüme düşüyor gibi geliyor, dedi. Google Glass'ın da bildiğim kadarıyla yenisini çıkarmamalarındaki en önemli sebeplerden birisi tüketiciden gelen bu tip şeyler. Yani hani ya işte ağır
ergonomiyle
oluyor.
Ergonomiyle alakalı.
Yoruluyor. Mesela HoloLens'te de en büyük problemlerden birisi o. Gerçekten ağır bir şey. Yani hani baktığın zaman ha, beni rahatsız ediyor mu? Demek ki benim boynum rahat. Rahatsız etmiyor ama birçok insanı bildiğim kadarıyla rahatsız ediyor. Sen rahatsız oluyor musun?
Bir süre sonra rahatsız olmaya başlıyorsun hocam. Evet, ben bir sunumda, bir fuarda herkese Google Glass denettiriyordum mesela. İşte doktorlara yapılan tıp kongresinde sürekli denettiriyordum ve çok uzun süre bende durmaya başladı ama sağ tarafındaki ısınmayı fark ettim. Bu pil nedeniyle Google Glass sağ tarafta ısınmaya da sebep oluyordu. Ve bu rahatsız ediyor. Gözlerdeki odaklanma, ileri geri odaklanma, belki de benim şu anda gözlük takıyor olmamın belki de sebebi Google Glass'tır yani. Çünkü çok uzun süre o odaklanma git gel bir takım şeyler, hasarlar oluşturmuş olabilir. HoloLens'te de çok uzun süre kullanmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü bir proje yapmaya çalışıyorduk HoloLens'te. Ve bu proje süresince sürekli debugger, hata ayıklama modunda bilgisayarıma bağlı ve o kafamda duruyor. Ben onunla üzerinde hem bilgisayardan çalışırken hem onu kodu oraya gönderiyor falan, uzun süre kalıyor. Ve uzun süre kaldığı zaman terlemeler oluyor alın bölgesinde. Özellikle bu bölge çok hani terleyen kısımlar. Ve gerçekten kafada uzun süre kalması boyun işte bir takım duruşuyla alakalı da insanın sorunlara sebep olabilir. Doğrudur yani hocam. Evet, ergonomik olarak sorunlar oluşturabilir bu sonradan takılan şey, implant. Yani evet, bizi cyborglara dönüştüren şeyler.
Bilezikte sorun yok. Yani hani bileziğe alışığız ama şey tarafı ya da saat gibi şeylerde çok büyük problem yok ama boyuna takılan ya da kafaya takılan şeylerde gerçekten wearable'larda şey problemi bence var. Yani bir sürü insan onu yaşıyor. Ben yaşamadım şimdiye kadar. Google Glass'la kullandım, HoloLens'le kullandım. Birçok şeyi kullandım ama yani kafamda, ama tabii çok uzun süre takmadım. Belki uzun süre takınca etkisi daha fazla oluyor. Evet, işin privacy kısmına gelince, privacy kısmı çok ciddi konuşulmaya başladı tabii bu şey olunca. Yani Google Glass'ta çünkü evet, çok konuşuluyor.
Aslında hocam enteresan olan şey şu. Neden şöyle bir gözlük kimse yapmıyor? Yani burada bir mesela yine o gözlüğü takan şöyle gözlük, fakat şurada yukarıdan beni çekecek. Beni çeksin yani. Beni. Başkalarını değil, beni çeksin. Neden? Çünkü ben selfie çekeceğim ben. Selfie çekmezsem dayanamıyorum, ölüyorum falan yani. Çünkü insanlar çok meraklı böyle selfie çekmeye. Neden hiç selfie çeken gözlük kimse şu ana kadar düşünmedi ya da yapmadı? Çok enteresan değil mi? Çünkü selfie çekerse çünkü selfie çeken bir cihaz yaparsak o zaman biz veri toplayamayacağız. Ben şimdi Facebook'um, benim ihtiyacım Muharrem Taç değil ki. Her gün Muharrem Taç'ın fotoğrafını ben ne yapayım yani? Benim ihtiyacım dışarıdaki insanlar.
Evet.
Pose detection denen bir olay var hocam. Pose detection. Yani duruş tanımlama. Pose detection'ın bir ötesi duruş tahminleme. Yani bir sonraki hareketini tahmin etmeye çalışıyorlar şu anda. Fraud detection var. Yani ortaya çıkacak bir hata, bir kaçak, bir hilekarlık var mı? Mesela bir kalabalıkta yan kesicileri yakalayabilmek mesela.
Ama
müthiş olurdu. Adamın duruşunda
çok önemli bir şey söylüyorsun Muharrem. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Son dönemde teknoloji şirketlerinin büyük bir çoğunluğu sanki bizim yararımıza gibi görünen ama aslında tamamen kendilerine data şey yapmasına yönelik ürünler çıkarıyorlar. Yani bakıyorsun mesela adam diyor ki kaç adım attın göreceksin. Ya kaç adım attın? Bir. Kaç adım attığını hissedersin akşam evde otururken. Ne bileyim hani şey yapar ya hanım benim şu ayakları bir olsana. İşte o mesela kaç adım attığınla ilgili bir durumdur değil mi? İkincisi şunu bilirsin. İşte çok adım attıysan zaten hissedersin. Ya da adım atmayla ilgili çok basit dandik 10 liraya alabileceğin bir sürü ürün var. Onlardan birini niye almayasın da gidip işte onlar şeyde bulutta tutuyoruz, analiz ediyoruz. Neyi analiz ediyorsun? Hani şimdiye kadar sen bu konuda ne kadar iyi bir analizle karşılaştın? Ben mesela hiç iyi bir analiz aplikasyonuyla karşılaşmadım. O yüzden de benim için akıllı saatin sadece bana etkisi notifikasyon center. Yani hani bana cep telefonuma gelen notifikasyonları buradan göreyim yeter bana. Onun dışında kaç adım atmışım, ondan sonra kaç kalori yakmışım filan. Ya da işte yemeğin de fotoğrafını çek de bir görelim filan. Bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Bundan tamamen benim gördüğüm kadarıyla Apple'ın bilmem ne yapay zeka için kendilerine ihtiyaç olan datayı toplamalarıyla ilgili ve onları ne şekle getirelim ile ilgili. Oradan da ne para kazanalım ile ilgili. Yaklaşımları diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
Evet. Yalnız akıllı saatte hocam bir breathe diyor. Yani nefes al. Bu benim çok işime yarıyor. Yani nefes almayı hatırlatıyor. Düzgün nefes almayı. Çünkü hakikaten bakıyorum gerçekten dediklerini yapınca ben ya. Nefes almayı unutmuşum yani.
Yapma abi.
Sürekli aynı pozisyonda sonra. Bir de ayağa kalkmayı öneriyor hocam. Yazılımcılar için çok önemli. Bir de su içmeyi öneriyor. Dondunuz mu yoksa?
Valla bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Dondum evet. Şöyle dondum. Ben
yayın mı dondu acaba?
Yok yayın donmadı. Ben dondum.
Çünkü 3-5 sefer yayınınız dondu da hocam o yüzden.
Bak abicim ben ne zaman su içeceğime, ne zaman ayağa kalkacağıma ve ne zaman işte nefes almam gerektiğine ben karar vermem gerektiğini düşünüyorum.
Hocam yani o esnada ben koda odaklanmışım. Yani yazılımcı olarak kendimi söyleyeyim. Yazılımcı olarak koda odaklanmışım. O esnada eşim geliyor. Ben eşime odada lütfen diyorum canım. Çalışıyorum şu anda diyorum yani. Gönderiyorum tamam. Yani.
O zaman akıllı
telefonu. Çünkü o esnada ben o işi kopartmazsam, o esnada araya bir şey girerse testereyi de kesmekle bile eşdeğer yani. O yüzden tamam. Gerçekten su içmeyi çok unutuyoruz biz.
Peki eşini dikkate almıyorsun da makineye mi dikkate alıyorsun? Bunu eşine dinlettir.
Makine dürtüyor, sallıyor, bir daha sallıyor. Hatta çok enteresan, gerçekten Apple Watch'tan çok takdir ediyorum. SMS geliyor mesela, bakıyorum, devam ediyorum çalışmaya, bir daha dürtüyor, aynı SMS. Bakmıştım ben ona orada, bir daha dürtüyor falan. Yani artık beni mi tanıdıysa artık, ne yaptıysa, tam anlayamadım. Yok, yani. Belki Apple'ın...
Şey, settings'de değiştirebiliyorsun. İki kez dürtüyor normal şartlarda.
Evet, yani default'unda
şey yapmadığın zaman.
Anlamam lazım ki ona uygun şeyler yapayım.
SMS'i şey yapmadığın zaman, yani SMS'i evet, alıp evet. SMS kısmına geçmediğin, yazılıma geçmediğin zaman 10 dakika sonra bir kez daha dürtüyor. Settings'den değiştirebiliyorsun, kaldırabiliyorsun onu. Ben
yok yok, değiştirmiyorum. Ben mevcut default halini, yani varsayılan halini merak ediyorum. Saatte bir tane görüntü çıkıyor şimdi, nefes al falan filan diye falan.
Yani demek şimdi şöyle yapalım istersen. Muharrem. Yani
ben o önerimi dile getirebilir miyim hocam? Çok affedersiniz. Yani sözünüzü kesiyorum.
Getir abi.
Şimdi o önerim aslında şu benim. Madem bu kadar privacy çok önemli, madem insanlar görünmek istemiyorlar, bizim yapacağımız teknolojik cihazlarımız da şöyle yapmasınlar. Yani herkes kendini serbest bırakmış gibi düşünmeyelim. Herkes kapalı. Kimse izin vermemiş. Sadece telefonundan ben izin verdiğim yayını yapan kişileri görüntüleyebilirim mesela.
Diğer blacklist değil de whitelist olsun diyorsun yani.
Çok basit. Aynen hocam. Yani o, yani evet whitelist. Şimdi whitelist de şimdi izleyenler tam whitelist'ini
yok yok anlar. Benim izleyicim anlar. Boş ver abi.
Evet yani tamam.
Ben açıklamıyorum. Onlar Google'dan bakmayı da biliyorlar.
Evet, yani hiç kimseye izin vermiyor gözlüğümüz. Herkes flu. Bütün insan evlatları etrafta, kameram var burada. Kameram açık. Herkes flu. Sadece izin vermiş olanlar net.
Ben sana orada olacağı söyleyeyim mi?
İşi çözer.
Beni biliyorsun, şeylerime güvenirsin. Yani ben bildiğim kadarıyla öngörülerime güvendiğini
tabii
düşünüyorum.
Tabii.
Şey işi çok endüstriyeleşecek. Anonimleştirme işi. Veri anonimleştirmesi böyle bayağı laboratuvar işi gibi akredite olunan şirketler tarafından yapılacak. Yani öyle IBM departmanla bilmem ne departmanında veri anonimleştireceğim diye bir şey yapamayacak. Bayağı işte bilmem nereye göndereceğiz verilerimizi, onlar anonimleştirecek, verecekler falan gibi bir şirket oluşacak gibi geliyor bana. Muharrem ve Atıf veri anonimleştirme şirketinin de başlangıcını düşürdüm.
Köbellerini atıyoruz şu anda.
Muharrem çok ucuna geldik. O yüzden 50 dakika oldu şu anda. Yani
fark ettim hocam. Ben de bir süreye bakıyorum.
Ruşen abi bana kızacak. Dolayısıyla burada bitirelim bu tamam. hafta. Ama şey yapalım. Tamam. Devam edelim. Çünkü konuşacak çok konumuz var. Mesela Apple cihazları nasıl kullandığımızda daha verimli olur? Sen de anlat, ben de anlatayım. Bakalım hangi biziki daha farklı olacak. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Görüşürüz. Bay bay.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlü.